Ayrım 4. Halk Çocuğu. Hakan Aygün. Sayfa 49. Baykal'ın CHP'de liderlik muradına erişi ama Karaoğlan'ın yeniden parlayışı. SP iktidardayken 25-26 Ocak 1992'deki 7. Olağanüstü Kurultay öncesinde Deniz Baykal ve İsmail Cem birlikte yayınladıkları Yeni Sol adlı bir kitapta SP'nin yeniden yapılandırılmasını öngördüler. Deniz Baykal'ın 3. kez Erdal İnönü'ye karşı genel başkanlığa adaylığını koyduğu 7. Olağanüstü Kurultay'da İnönü beklenenin aksine salt çoğunluğu daha 1. turda sağlayarak Baykal'ı bir kez daha yendi ve yine genel başkanlığa seçildi. Haziran 1992'de 12 Eylül döneminde çıkartılmış olan kapatılan siyasi partilerin aynı adla tekrar açılmasını engelleyen yasa kaldırıldı. SP içindeki muhalefet hareketinin önde gelen ismi Deniz Baykal ve diğer CHP kökenliler CHP'yi tekrar açma kararı aldılar. 9 Eylül 1992'de CHP tekrar açıldı ve SP'den ayrılan bir grup milletvekili CHP'ye geçti. Erdal İnönü, CHP'nin SP'ye katılmasını istese de CHP'liler aksi tezi savundular. 1991 seçimlerinde TBMM'ye 88 milletvekili sokan SP'nin sandalye sayısı 1992 yılı sonunda CHP'ye geçişlerle 52'ye düştü. 1993'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü üzerine Demirel Cumhurbaşkanı seçildi. Koalisyon ortağı SP, Demirel'in seçilmesi için DYP'ye destek verdi. Ardından DYP'nin başına geçen Tansu Çiller'in kurduğu hükümette SP koalisyon ortaklığını devam etti. Haziran 1993'te Erdal İnönü siyaseti bırakacağını açıkladı. 11 Eylül 1993 tarihinde Ankara'da toplanan 4. Olağan Kurultay'da 1007 delegeden 559'unun oyunu alan Murat Karayalçın genel başkanlığa seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerine 3 parça halinde giren merkez sol partilerin toplam oy oranları yerlerde sürünüyordu. Bir önceki yerel seçimin galibi olan SP de çok büyük oy yitirdi ve elinde bulundurduğu büyük şehirlerde seçimleri kaybetti. Bunun üzerine sol partilerin birleşmesi gündeme geldi. DSP buna yanaşmadı ancak CHP olumlu yanıt verdi. 18 Şubat 1995'te toplanan SP-CHP ortak kurultayında partinin fesine ve CHP'ye katılmasına karar verildi. Birleşme kurultayında aday olmayan Baykal daha sonra 9 Eylül 1995'teki olağan kurultayda CHP'nin başına geçti. Açıkçası gazeteci gözüyle Baykal'ın CHP'nin başına geçmesini ben de istiyordum. Ecevit'e solda birleşmeden kaçıyor diye iyice küsmüştüm. İnönü'nün mayasında siyaset yoktu. O yıllarda mitingleri takip ederken Genel Sekreter Baykal'ın kitlelerde Genel Başkan İnönü'den daha fazla coşku yarattığını gözlemliyordum. Miting meydanlarındaki İnönü coşku öldürücüydü. Ama bitmek bilmez kurultaylar Baykal'ı da yıpratmıştı. Yine de herkes de Baykal çok istedi, artık bir denesin duygusu hakimdi. Şimdi geçmişe bakınca Baykal kesinlikle çok daha gençken parti için mücadelelerle çok yıpranmadan CHP'nin başına gelmeliydi diye düşünüyorum. Çok geç kalmıştı. Çünkü CHP'nin bitmeyen çilesi sürecekti. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Baykal'ın CHP'si barajı aşamayarak parlamento dışında kaldı. Sol oylar %22.18 oranında seçimin birincisi DSP'ye gitmişti. ANAP %19.65, MHP %17.98, Fazilet Partisi ise %15.41 oy almıştı. Ecevit yıllar sonra ANAP ve DYP ile koalisyon yaparak 20 yıl aradan sonra tekrar başbakanlık koltuğuna otururken, tarihinde ilk kez katıldığı bir seçimde parlamento dışında kalan CHP için yine zor günler başlıyordu. Ama Ecevit gibi Baykal'da hiç yılmayacaktı. 22 Nisan 1999 tarihinde alınan seçim sonuçları nedeniyle istifa eden Baykal, 30 Eylül 2000 tarihinde Ankara'da toplanan CHP 11. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden seçilerek 3. kez CHP Genel Başkanı oldu. CHP'siz yıllar medyanın da öldüğü yıllardı. CHP'nin parlamento dışı yılları Baykal içinde bir kabustu. Aynı yıllar bizim gazetecilik hayatımızda kabusa döndü. PKK terörü ve devlet şiddeti alıp başını gitmişti. Askerin medya üzerinde baskıları vardı. İktidar savaşındaki iki büyük partiden Mesut Yılmaz'ın ANAP'ı Doğan grubuyla Tansu Çiller'in DYP'si Dinç Bilgin grubuyla iş tutuyordu. Medya gruplarında iş tuttukları lider ve partisinin hoşuna gitmeyecek haber yapmak büyük sorundu. Ankara gazeteciliğinin ölmeye başladığı yıllardı. O yıllarda merkez medyadaki tadımız kaçınca isim babası ve ortağı olduğum Habertürk internet sitesini, ardından televizyonunu ve sonrasında da gazetesini kurduk. Tam bir bağımsız gazeteci girişimiydi. Ayrıntılarına burada girmiyorum. Sermayemiz akıl sermayesiydi. Gazetecilikteki ve sonrasındaki televizyon haberciliğimizdeki reyting uzmanlığımızı kendi kurduğumuz işte kullanacaktık. İktidar medya ilişkilerinden uzak, bağımsız habercilik yapmak istiyorduk. Bugünkü AKP dönemi baskıları yoktu ama o zamanki sıkıntı da medya patronlarının iktidarlarla iş tutmasıydı. Ülkeyi AKP dönemine sürükleyecek dejenerasyon had safhadaydı ve daralmıştık. Tek çıkış yolumuz kendi medyamızı yaratmaktı. Fikir benimdi. Medyada benden çok daha önemli noktalara gelmiş abi dediğim Ufuk Güldemir'i 6 ay uğraşarak ikna etmiştim. Eşimin bilgisayar programcısı olmasından ötürü gazeteci arkadaşlarımın habersiz olduğu internetin yeni dünyasına dalmış ABD'de Drudge Report'la başlayan özgür internet haberciliğini fark etmiştim. Yazdıkları Monika skandalı gibi haberler, gazetelerinde yer bulmayan gazeteciler sansürlenen haberlerini internete sızdırmaya başlamıştı. Tam Türkiye'lik işti. Aynı durumdaydık. Sorun kimsenin interneti bilmemesiydi. İnternete evdeki sabit telefon üzerinden telefon numarası çevirerek bağlanıyorduk. Dakikada bir kesiliyordu. İnternet girilebildiğinde sansürsüz harika bir dünyaydı. Ama doğru düzgün içerik yoktu. Drudge Report gibi birkaç haber sesiyle eğleniyordum. Aynısını biz Türkiye'de yapmalıydık. Çünkü internet biz gazetecilerin hoşlanmadığı sansürü delmenin tek yoluydu. ABD'de bile internet patlamadığından gelecek internette diye dil döktüğüm arkadaşlarımın neredeyse hepsi benimle dalga geçiyorlardı. Zekasına güvendiğim Ufuk Güldemir'e gidip kendi cebimden bilgisayar alıp evine kendi ellerimle kurdurdum. Ve www'dan başlayarak Hotmail'den mail adresini alarak interneti kullanmayı öğrettim. Star televizyonundan beraber kovulmuştuk ve aramıza bir kader birliği oluşmuştu. Zaten o sıralar kafamın uyduğu tek gazeteciydi. Ama dedim ya, Ufuk'u internete ısındırmam bile 6 ay sürdü. Sabahın Milliyet'in genel yayın yönetmenliğini yapmıştı. Küçük mecralara bulaşmakta zorlanıyordu. Ama sonuçta içindeki aykırı gazeteciyi razı ettim. İki kişi 24 saat mesaiyi ikiye bölerek Habertürk.com sitesini patlattık. Aynı anda Dinç Bilgin grubunda haber sunuculuğu yaptığımdan Habertürk'ün TV'sini kurana kadar ben gölge adam olarak kaldım. Banka krizlerinin patladığı 2001 krizinde konvansiyonel medyanın yazamadıklarını gazeteci dostlarımızdan aldığımız bilgilerle yazmak bizi patlattı. Günde taş çatlasa 1000 kişi giriyordu. Ama ülkenin internetten haberdar en önemli 1000 kişisiydi bizi takip edenler. Bir anda medyada opinion maker olmuştuk. Hangi haberi hangi bakış açısıyla çıkarıyorsak gazeteler ve televizyonlar da boşa düşmemek için bizim seçtiğimiz haberleri öne çıkarıyor, grup çıkarlarına göre verebildikleri haberleri bizim bakış açımızda veriyorlardı. Çıkar ilişkilerinden de kaynaklı olarak baskı altında olduklarını bildiğimiz hiçbir medya grubunu aşağılamıyorduk. Arada gırgırını iğneliyorduk. Medya patronları, çalışanları hepsinin adına özgür haber yapabildiğimiz için bize sempatik bakıyorlardı. Artık biliyordum ki internete girdiğim her haber neredeyse bizim attığımız aynı başlıkta ertesi gün gazetelerde, o akşam TV'lerdeydi. Para kazanamıyorduk ama mesleki keyfimiz 10 numaraydı. Sonra 3-5 kuruş kazanmaya başlayınca da hiç unutmuyorum, aylık 20 bin liralık internet sitesi gelirimizi teknik personel gideri yapıp 1000 dolar harcayarak Batık TV mallarıyla Habertürk TV'yi kurduk. TV işi de muhteşem patladı. Tek spikerle bir ay boyunca kesintisiz 12 saat haber yayını yaptık. Para buldukça spiker sayımız da arttı. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyorduk. Artık bizi izleyen binler değil, yüz binlerdi. Mevcut haber kanallarının anlamakta bize göre saatlerce geç kaldığı 11 Eylül saldırıları ve Ecevit'in rahatsızlığının dahi yazılıp çizilemediği, ülkeyi sarsan 2001'deki ekonomik ve siyasi krizlerdeki sansürsüz haberciliğimiz bizi milyonlarca izleyiciye taşıyacaktı. Tıpkı arkadaşlarımla Gezi direnişinin habercilik kralı yaptığımız genel yayın yönetmenliğini yürüttüğüm Halk TV macerasının provasıydı. Gezi gecelerinde tüm Türkiye'de her evde Halk TV açıktı. TRT'nin tek kanal dönemi gibi olmuştuk bazı gecelerde. Ama Habertürk TV tecrübesi, arkada hiçbir partinin gölgesi olmadığı ve bağımsız gazetecilerin patronluğu üstlendiği bir tecrübe olarak çok daha farklı bir değer taşıyordu. Habertürk TV macerası da, Halk TV macerası da akademik tezlere konu olup basın yayın okullarında okutulmayı hak ediyor. CHP'yi tekrar parlamento dışında kalmaktan Kemal Derviş kurtardı. Bugün Halk TV'de nasıl mutluysak Habertürk'te de özgür olduğumuz için çok mutluyduk. İktidarda 2001 krizine tutulmuş DSP-ANAP-MHP koalisyonu vardı ve yazılamayanları sadece biz yazıp çiziyorduk. Sevimli mi sevimli, anarşist bir haber kaynağı oluvermiştik. Genel yayın yönetmenliğini canlı yayın masasından 18 saat kalkmayarak ben yönetiyordum. Ufuk daha çok para kazanma işleri peşinde koşuyordu. Ak masada damlıyordu. Herkes iktidara yatarken biz ters çakıyorduk. Olması gereken de oydu. İktidar Türkiye'yi batırmıştı. Doğruları medya dışında işi olmayan tek medya olarak biz söyleyebiliyorduk. O dönemin iktidar partileri meğer bize karşı ne kadar hoşgörülüymüş. Biliyorduk da AKP ile tanışınca iyice emin olduk. Biz medyadaki zirveye oturmuştuk ama babamın partisi CHP parlamento dışındaydı. Tereddütsüz şekilde parlamento dışındaki CHP'ye her fırsatta haberci elimi uzattım. Şöyle söyleyeyim, o dönem Türkiye'nin 3 haber kanalı vardı. NTV, CNN ve biz, yani Habertürk. Bir anda alternatif ses olmuştuk. Parlamento dışındaki yeni kurulan ve milli görüş gömleğini çıkardık diyen AKP'yi merkez sağdan bağıra bağıra geliyor ama mevcut medya tarafından ya infazlanıyor ya da görmezden geliniyordu. Hiç tereddüt etmeden İslamcılıktan çıkma sinyallerine de destek vermek amacıyla AKP'ye kapılarımızı sonuna kadar açtık. Keza DSP'nin yerine dolacak boşluğun en güçlü adayı olarak Baykal'la CHP'ye de aynı şekilde. AKP zaten geliyordu. Görmemek gazeteciliğe aykırıydı. Babamın partisi CHP'nin ise gelmesini istiyordum. CHP'nin durumu AKP'den biraz farklıydı ve bence ölümle yaşam arasında bir yerde duruyordu. Desteğimize AKP'den daha çok ihtiyacı vardı. Ecevit 2001 krizinde ABD'den Kemal Derviş'i transfer etmişti. Sağlığını kaybeden Ecevit'te devam edilmesi imkansızdı. DSP ülkeyi 2001 krizine götüren partiler olarak ANAP'la beraber sıfırlanmak üzereydi. MHP bile ideoloji partisi olmasına rağmen yok olma tehlikesi yaşıyordu. DSP sıfırlanacağından Ecevit'in sağ kolu Hüsamettin Özkan, merkez solu CHP'ye kaptırmamak için yeni bir parti girişimi başlattı. İsmail Cem Yeler olacaktı. O dönemin gözdesi Derviş de içine girerse Yeni Türkiye Partisi merkez solun ana adresi olacak gibi görünüyordu. Açıkçası Ecevit hastalığına rağmen koltuğu bırakmak istememekte ne kadar haksızsa Yeni Türkiye Partisi girişimi de Ecevit'e saplanan Brutus bıçağı gibiydi. Ecevit'le devamı da içime sindiremiyordum. Eşeği boyayıp DSP içinden çıkaracakları yeni partiyle sahne alacakları da. Çünkü çişini tutamayacak haldeki Ecevit'i perde gerisinden yönetip Türkiye'yi çökertenler asıl sorumlulardı. Ama manzara şuydu ki Derviş nerede olursa sol seçmen de oraya kaçmaya meyilliydi. Derviş garip bir şekilde liderlik istemiyordu ama nereye geçerse o tarafı merkez solun adresi yapacak kadar popülerdi. Bence Derviş liderleri olsa şimdi parlamentoda CHP yerine Yeni Türkiye Partisi YTP olurdu. Manzarayı iyi okuyan, babasının elinden tutarak CHP mitinglerine götürdüğü içimdeki çocuk hemen harekete geçti. Hem CHP ve altı oka olan babadan kalma taraftarlığının hem de konjonktürün daha namuslu seçenek olarak CHP'yi göstermesiyle gazetecilik hayatımda ilk kez hiç yapmadığım şeyi yaptım. CHP'ye bulaştım. Beni ileride Halk TV'ye sürükleyecek ilk adımı attığımın farkında bile değildim. Hem o dönem çok popüler olan haber yayınlarımızla hem de bizzat özellikle Deniz Bey'i her akşam telefonla arayarak eski dostu Derviş'i kazanması için üzerinde baskı kurmaya çalıştım. CHP'nin yaşaması içindi çabam. Ve Deniz Bey kuşkusuz benim gibi başkalarının da etkisinde kalarak isteğimizi yerine getirdi. Dervişi alın, alın diye bastırmalarımın sonunda merak etme gelecek, uğraşıyorum demeye başlayınca derin bir oh çektiğimi hatırlıyorum. Çok net iddia ediyorum, eğer Deniz Bey o dönem benim gibi babadan CHP'li dervişi ikna edip Yeni Türkiye Partisi'nden koparıp CHP'ye çekmeseydi, CHP yine baraj altı kalacaktı ve belki de siyaset sahnesinden silinecekti. Kim ne derse desin, dervişin yüreği de benim gibi babasının partisinin yok olmasına dayanamamıştı. Şimdilerde de derviş aleyhinde hala atıp tutan güya CHP'li bir grup var ya, farkında değiller ki, dervişin içindeki derin CHP olmasa, üzerine ahkam kesecekleri CHP bile olmayabilirdi. 2001 krizinin yarattığı mucize, CHP'nin yeniden parlamentoya dönüşü. Sonunda dervişi aldı ve bir anda kamuoyu anketleri CHP lehine döndü. Baraj aşamayacak görünen CHP, dervişi kazanınca bir gecede YTP'yi sildi. 2002 seçimlerinde AKP %34.28 ile iktidara gelirken, CHP'de %19.39 ile parlamentoya girebilen diğer parti oldu. YTP'nin liderliğine ikna edilen İsmail Cem de neredeyse merkez soldaki her siyasi fani gibi CHP saplarında hayata veda etti. Baykal gençliklerinde birlikte Yeni Sol Hareketi'ni başlattıkları dava arkadaşını yine kazanmayı bilmişti. Babamın partisinin parlamentoya dönüşünde galiba benim de paydam olmuştu. Tabii olan biteni benim pencerem yerine daha sonra o dönemi hiç konuşmadığımız Deniz Bey'den dinlemek daha doğrusu. Ama o süreçte Deniz Bey ile aramızda bir hukuk ve güven oluştu. Zor günlerinde yanlarında olduğumu biliyordu ve dostluklar zor günlerde ortaya çıkardı. Bu hukukumuz da hep sürdü. Parlamentoya ana muhalefet lideri olarak giren Baykal, tıpkı bir zamanlar İnönü'nün çok partili sisteme girerek Demokrat Parti'nin önünü açması gibi aynı özgürlükçü yaklaşımla milletvekili seçilme hakkı olmayan Erdoğan'ın vekil olabilmesinin de yolunu açtı. Ve gel zaman, git zaman, özgürlüğünü biraz da Baykal'a borçlu Erdoğan, hiç kuşkum yoktur ki cemaati de tetikçi kullanarak Baykal'a yönelik kaset komplosunun destekçisi oldu. Özel hayata saygıyı bir kenara bırakıp miting alanındaki zor durumdaki Baykal için inanılmaz laflar etti. Tarih tekerrürden ibarettir derler ya, DP Türkiye'ye ve CHP'ye neler yaptıysa AKP daha beterini yapmaya çalıştı. CHP'de Halk TV fikrinin doğuşu. Medya tarafından infazlanan ve bu yüzden o dönem bizlerin özgür haberciliğine sığınan Erdoğan, medyaya eski iktidarlardan ve askerlerden çok daha fazla kötülük yaptı. Daha medya üzerindeki baskıların artmadığı yıllarda bile CHP medyada yer bulamıyordu. Başta liberal solcular gelmek üzere hala iktidarın değil, CHP'nin infazlandığı yıllardı. İktidarda AKP vardı ve daha sonra AKP yüzünden işlerini kaybedecek aymaz gazetecilerimiz ve aydınlarımız iktidarda CHP varmış gibi hala sabah akşam CHP'yi eleştiriyorlardı. Bugünlerin gelişi öyle belliydi ki ama anlamıyorlardı. Baykal'ın medya sıkıntısı vardı. CHP'ye televizyon kurmak istiyorlardı. Habertürk'ün kurucusu olduğum için tecrübeliydim. İlk beni çağırdı. Kurmaylarını da toplayarak fikrimi sordu. Maliyeti vesaire her şeyi anlattım. Ama parti kanalı olmayacağını, bunun çok yanlış olacağını, çünkü başarılı olamayacağını anlattım. Dinlemediler. Parti içi bir iletişim ve eğitim aracı olarak görüyorlardı. Halk TV'yi kurdular. Tahmin ettiğim gibi ölü bir kanal olacaktı. Çünkü parti kanalında habercilik olamazdı ama yine de memnundular. Ve hiç büyük konuşmayacaksın derler ya. Koşullar öyle değişti ki kendimi kurulmasına karşı çıktığım Halk TV'nin başında buldum. Bugün bakıyorum da iyi ki beni dinlememişler. Yoksa Gezi direnişi bile kimse duymadan birkaç günde bitebilirdi. Keza ülkenin muhalefeti sesini duyuracak kanal bulamazdı. Halk TV başarısını Gezi direnişinden önce AKP'ye borçlu. Halk TV'nin niye bu kadar önemli bir kale haline geldiğini kendi kişisel tarihimden anlatayım. AKP'nin medyaya baskı dönemini bir dönem genel yayın yönetmenliği ve ana haber sunuculuğunu yaptığım Flash TV'de de yaşadım. 2000'lerde medyanın durumu bugünkü kadar olmasa da vahimleşmeye başlamıştı. Flash TV, iktidardan da baskı altındaki konvansiyonel medyadan da bağımsız tek başına bir kaleydi. Ve bir mucize gerçekleşti. Genel yayıncılığı da epeyce absürt olan Flash TV'nin ana haberleri hitap ettiği sınıfın tam tersi olan Nişantaşı'nda izlenecekti. Beyaz Türkleri, Kara Türklerin espri tabii, Flash TV'sini izlemeye iten AKP'ye karşı inceden inceye yaptığı muhalefetti. Rütük cezalarının ardı arkası kesilmedi. Hakkımızda terörü teşvik dahil abuk subuk davalar açıldı. Gazetecilikten tanıdığım AKP'li bakan dostlar ziyaretime gelip "Seni severiz, taraf olmayan bertaraf olur" diye kibarca uyardılar. Bir ara Flash TV'nin frekansını iptal girişimlerine kadar uzandı baskılar. Flash TV'nin patronları bütün bunları çok dillendirmeyip sessizce çözmeye çalıştılar. Bunları bu satırlarla ilk kez açıklıyorum. Aldığım reytinglerle izlenmesi en dipteki Flash TV'nin ana haber reytinglerini dört büyük kanalın arasına sokarak bir mucize gerçekleştirmişken televizyonculuğa tam 3 yıl ara verecektim. İmdadımı ortağı olduğum ama Ufuk Güldemir'le düştüğüm anlaşmazlıktan ötürü kendi isteğimle ayrıldığım Habertürk'ün satışından elde edilen para yetişti de o yılları rahat atlattım. Gazetecinin cebinde parasının olmasının sağladığı özgür gazeteciliğin dışına çıkmamak için gerekirse çalışmamı lüksünün keyfini bilemezsiniz. Bu yüzden merkez medyadaki ekmek parası için istedikleri haberciliği yapamayan arkadaşlarımı hep anlayışla karşıladım. Bu yüzden yıllarca çalışmadım. Bu yüzden Şimdilerin Sözcü Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın ricasıyla Evet Gazetesi'nde köşe yazarak bulaştığım Bugün grubundaki köşemi ve TV programımı Ergenekon davalarıyla yaptığı yayıncılıkla AKP'ye cemaat tetikçiliği yaptığı için bıraktım. Beni orada tanıyıp Metin Yılmaz ve Can Aksın davet etmişti. Cemaat bağlantısını hiç bilmiyordum. Zaten içerik Zaman Gazetesi gibi muhafazakar değildi. Hürriyet Gazetesi'ne benzemeye çalışılıyordu. Yazarlar geniş bir yelpazedendi. Birkaç kere Akın İpek'e, sonraları kulağıma gelmeye başlayan cemaatle bağlantıyı sordum. Değiliz, sadece rahmetli babam yurt dışı okullarına bağışla destek verirdi. Sadece öyle bir bağımız var diyordu. Ergenekon davalarında özellikle gazetelerin manşetleri yargısız infazlamalara dönüşünce de yine Akın İpek'i uyarıp ne oluyoruz dedim. Öyle mi, farkında değilim, pek bakamıyorum dedi. Akın'ı ve beyefendiliğini severdim ama bence doğru söylemiyordu. O zamanlar o gruptaki tek dostum haline gelen ve durumdan da rahatsız olmaya başlayan Selahattin Sadıkoğlu ile dertleşmelerimizden öğrendiğim ayrıntılar hoşuma gitmedi. Ergenekon davalarının başlangıcında Susurluk artı birkaç isimli JITAM artıkları vardı. Bunların AKP'ye askeri müdahale havaları attığını sağdan soldan duyuyorduk. Ama Ergenekon giderek tüm muhaliflerin içine atıldığı bir sepete dönüştü. Bunları da o zaman aynen bu şekilde bugün de yazdım. Bazen kasıtlı olarak eski yazılarımın içinden cümle cımbızlayıp çarpıtan ve saf ve temiz insanların muhalif diye güvendiği kibarlıktan yoksun bir arkadaşımız var. Oysa ben Ergenekon'dan içeri atılanların %90'ıyla aynı kafada değildim ama oradaki hukuksuzlukları ve suçsuz olduklarını hep yazdım. Silivri'ye gidip destek verdim. Oda TV üzerinden yürütülen gazeteci davalarında her duruşmada mahkeme salonundaydım. Ergenekon tezgahına alet olmamak için de manşetten infazlar başlar başlamaz bugündeki işimi bırakmıştım. Ayrıntılarını ileride kişisel medya tarihimi yazmayı düşündüğüm kitaba bırakıyorum. Ama Can Dündar ve Erdem Gül için Cumhuriyet Gazetesi'ne destek için gittiğimde vatandaşların sevgi gösterisi sırasında bir hanımefendi "Sen de vaktiyle Flash TV'de AKP'ye övgüler düzüyordun demez mi? Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Oysa muhalifliğimiz yüzünden başımıza gelmedik kalmamıştı. Adamın kanalını bile kapattıracaktık neredeyse. Uyduruyorsunuz" deyip yürüdüm. Ama aklıma takıldı. O hanımefendi beni muhtemelen hiç seyretmemişti. Ama Aydınlık Gazetesi'ndeki saçmalayan arkadaşın günün birinde de beni Flash TV'den Hakan Aygün kovdurdu diye yazmıştı. Tamamen yalandı. Muhtemelen o yalana inanmıştı. Ben sadece ana haberle yetkiliydim. Flash TV'nin patronu Ömer Göktuğ'a bir sohbetimizde sordum. O arkadaşın programına niye son verdiklerini hatırlayamadı ama muhtemelen çok yalan dolan ve hakaret yaptığı içindi. Benimle konunun hiç ama hiç alakası olmadığını açıp o arkadaş da sorabilir. Medya yöneticiliğine 30'lu yaşlarda başladım. O güne kadar da mesleki hayatımda tek kişiyi işten atmamıştım. Sendikacı babanın oğluydum ben. İstemediğin ve başarısız bulduğun ya da kuruma zarar veren insanla çalışmamak çok doğru. Ama ben hala çok zorlanırım işten adam çıkarmakta. Sadece Halk TV'de birkaç tatsız işten çıkarma yaşadık. Bilen bilir, bilmeyen de ileride anlar. Ama ben hepsinde son dakikaya kadar kazanmaya çalıştım. Açıkçası eksiğiyle gediğiyle ve arkasındaki CHP görüntüsüne rağmen biz bağımsız gazetecilerde Halk TV olmasa sesimizi duyuracak yer bulamayacaktık. Herhalde bir yerlerde emeklilik hayatı sürecektik. Kuşkusuz bugün olabildiğince bağımsız gazeteciliği yapabiliyorsak hiç kendimi havalara sokmayayım. Ulu Çınar CHP'nin gölgesinde olduğumuz için yapabiliyoruz. Yoksa gerçekten cesaret istiyor. Bazen düşünüyorum da CHP'nin gölgesindeki Halk TV'de yaptığımız yayınları bağımsız gazeteciler olarak kurduğumuz Habertürk'te yapsaydık herhalde çoktan içerideydik. Beni ve arkadaşlarımı koruyan tek güç varsa o da Atatürk'ün CHP'sinin varlığı. Sanırım bize de dokunmaya kalktıkları gün tıpkı bir zamanlar DP'nin yaptığı gibi CHP'yi bile kapatmayı düşündükleri gün yaklaşmış demektir. CHP Halk TV sayesinde sesini duyurabiliyor. Galiba ilk ekmek parasını çay ocağında çalıştığı CHP sayesinde kazanan babamın CHP'ye olan borcunun ilk taksidini CHP'nin parlamentoya dönüşü için çabalayarak ödemiştim. Halk TV'de ikinci taksidi ödüyordum. Ama borcumuzun taksit sayısı belli değil. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 64.